İz düşüm. İz düşümden merhaba değerli dinleyicilerimiz, birlikteliğimiz başladı. Programın Esnihan Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Cihan Aydoğan, ben Sedat Ağaoğlu. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün İz düşümde Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Sencer İmer hocamızla birlikteyiz. Hocamızla PKK ve DAEŞ terör örgütlerine yapılan son operasyonları, uluslararası yankılarını konuşacağız. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Hep birlikte çok teşekkür ederim. Ve sevgili dinleyicilerimiz, ardından Merkez Bankası dün yılın 3. enflasyon raporunu hazırladı. Bu merkezde Türk ekonomisinin son durumunu değerlendirecek bizlere TOB Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doktor Cahit Sönmez hocamız. Ama telefon numaralarımızı anımsatmak istiyorum hemen sizlere şimdi. 463 34 19 ve 463 34 21. Telefon numaralarımız, elektronik posta adresimiz tretizdusum@trt.net.tr, Twitter adresimiz @tretizdusum ve kısa mesaj numaramız da 535 472 60 11. Hocam, geçtiğimiz hafta bir gece aniden çok sayıda uçağımız, 70'li sayılarda ve peş peşe hem Irak'ın kuzeyine hem Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü yuvalarına ani bir saldırı başlattı. Bu bizler için sürpriz oldu da sizin gibi konunun uzmanları için sürpriz oldu mu? Bekliyor muydunuz hocam?
Evet, esasen sürpriz oldu, doğru. Herkes için sürpriz olmuştur. Çünkü uzun zamandan beri Türkiye PKK ile olan mücadelede askeri araçları kullanmıyordu. Evet. Ne yurt içinde ne yurt dışında. Dolayısıyla o bir rehavet bu alanda çökmüş durumdaydı. Herkes Türkiye böyle bir şey artık yapmaz diye düşünüyordu. Sonra tabii bu patlamanın meydana gelmesinden sonra Suruç'ta tabii IŞİD'in IŞİD'e mensup olan veya oraya devşirilmiş olan bir Adıyamanlı gencin bu işte parmağının olduğunun ortaya çıkmasından sonra ve bir de tabii IŞİD'in ilk defa olarak belki sınır ötesine atışlar yapmaya başlamasıyla ve bizim askerlerimizin de bundan zarar görmesiyle buna bir cevap verilme hakkı doğdu. Şimdi tabii şöyle olayı ikiye ayırmak lazım. Birincisi PKK tarafı, ikincisi IŞİD tarafı. İşte tabii IŞİD'e siz DAEŞ dediniz. Doğru, iki isim de kullanılıyor.
Evet hocam, neticim, bir vahşi terör örgütü.
Evet, evet. Irak Şam İslam Devleti adını taşıyor. DAEŞ'te de İslam kelimesi geçmiyor değil, orada da geçiyor. Devleti İslamiye, Irak ve Şam. Yani gene Devlet-i İslamiye kelimesi orada geçiyor. İslamiyet'i temsil etmeyen bana kalırsa insanlar bu ismi kullanıyorlar. Yani tamamen saptırılmış bir İslam anlayışı, yani kendilerine uymayan herkesi kafir ilan eden, onların boyunlarını vuran, onlara yaşam hakkı tanımayan bir anlayış. Çok ilkel bir anlayış. Yani hem İslami dünya için büyük bir tehlike onun bütünlüğünü bozmak açısından. Yani Şii, Sünni diye ayırmıyorum, hiç fark etmiyor. Artı dünyada da İslamiyet'e son derece negatif bir imaj veren, belki kiliseden ayrılıp da efendim İslamiyet'i seçen veya başka dinlerden İslam'ı seçmek isteyen insanlara da caydıran, kovalayan bir anlayış.
Hatta ve hocam kesinlikle İslam'ın ruhuna da aykırı.
Tamamıyla.
Hatta ayete de aykırı.
Her şeye
sizin
aykırı.
Dininiz size,
her şeye
bizim
aykırı.
Dinimiz bize
her
der.
Şeye aykırı.
Ayet, evet.
Her şeye aykırı. Ve neticede tabii genç olan insanları da kendisinden itiyor. Ama bir taraftan da bir takım genç insanlara hastalıklı olarak başka çare bulamayan, köşeye yitirmiş bir takım insanları ki sosyopsikolojik rahatsızlıklar bunlar, nörotik hastalıklar, bunları da içine doğru çekiyor.
Hocam bir kimlik kazandırıyor galiba.
Bir kimlik kazandırıyor, onlara bir statü veriyor. Dolayısıyla bunlar da tabii işin öbür cepheleri. Şimdi bence tedavi edilmesi gereken bir hastalık. Yani bu bir nasıl bir takım yaygın hastalıklar oluyorsa bu da sosyopsikolojik bir hastalık, toplumsal bir hastalık. Çok çeşitli sebepleri var. Her yerde farklı. Bunun mutlaka tedavi edilmesi, bununla uğraşılması lazım. Şimdi PKK boyutuna baktığımız zaman da PKK epeyce bir süreden beri bildiğiniz gibi Türkiye'nin bu açılım süreci diye adı verilen, yani hükümetin açıklamasıyla silahları bırakıp tamamen siyasi olarak görüşlerini ortaya koymaları gereken insanların bu faaliyetleri tam tersine alanlarını genişletmek, etkilerini artırmak için kullandıklarını görüyoruz.
Hocam hemen hemen de 3 yıla yaklaşık bir geçmişi var.
Evet, doğru.
Yani bazı somut adımların atılması, ortaya olguların çıkması beklenirken.
Evet, evet, tersi olmuştur. Ne silah bıraktılar, tam tersine bir takım genç insanları PKK'ya devşirdiler. Kendi verdikleri sayılara göre 10 bin civarında olduğu söyleniyor bunların. Silah yığınakları yaptılar Türkiye'nin muhtelif yerlerinde, o bölgede ve başka yerlerde patlayıcılarla da ilgili. Sonra bu bölgelerde sokakta güveni sarstılar. Yani insanlar sokağa çıkamaz hale geldiler. Birçok iş yerleri bundan zarar gördü. İş makinalarını yaktılar. Barajların yapımını engellediler. Güvenlik güçlerine hücum ettiler. Gerek polis gerek asker. Onları neredeyse kışladan çıkmamaları konusunda, ki yetki valilere verilmişti biliyorsunuz, veya karakoldan çıkmamaları konusunda da onlar aman bu süreç bozulmasın diye oralarda kaldılar.
Sonuç... Ve çok da hassas davrandılar hocam.
Evet, evet. Ve bunun sonucunda ne oldu? Halk bir müddet sonra devlet otoritesinin burada olmadığı kanaatine vardı. Ve bu otorite, devlet, halk mutlaka bir otorite ister. Bu otoritenin yerini PKK otoritesi almış oldu. Ve bu HDP partisi de bunu savunarak, seçimlerde de buna dayanarak, buradan etkilenerek, büyük oy almak suretiyle, ki bir insanın demokratik hakkını kullanabilmesi için her şeyden önce hür olması lazım. Eğer siz onu silah zoruyla, ekonomik baskıyla böyle bir durumda tutarsanız, o da tabii hür olarak oyunu kullanamaz. Bu yalnız köyler için değil, şehirler için de aynen geçerli.
Hocam ayrıca, pek çok da örneği var. Örneğin 138 kişilik bir köyde 138 tane birden tek bir partiye oy çıkması o yerde
gösteriyor. Evet, gösteriyor. Eskiden Ağalık'ta vardı bu. Şimdi Ağalık'ın yerini PKK almış oldu. Yani bölgenin gelişmesine bir katkı sağlamadı bu açıdan bakıldığı zaman da. Buradan tabii 80 milletvekiliyle parlamentoya girmelerine rağmen bunu gayet tabii kabul ettiler ve bu konuda hiçbir reaksiyon göstermediler ve şunu söylediler hatta. Eş başkanları Demirtaş, efendim bizim o PKK'ya silah bıraktırmaya gücümüz yetmez, Öcalan'ın yeter. Şimdi siz o zaman kimi temsil ediyorsunuz? Siz ne akla oralarda bulunuyorsunuz?
Bu çok önemli bir soru hocam. Yani kimi temsil ediyorlar evet.
Bu çok önemli bir şey. Onlar oradaki halkı temsil falan etmediler. Çünkü etmiş olsalar halkın talebi normal hayatına devam etmek, güvenini sağlamak, mal ve can güvenliğini temin etmek ve ekonomik refahını artırmak. Başka bir talebi yok. Bunlar ekonomik refahı da tahrip ediyorlar. Can ve mal güvenliğini de tahrip ediyorlar.
Şimdi, hocam şimdi burada şunu da hemen eklemek istiyorum. Biraz daha açmanız anlamında. Bugün gelen son habere göre Hakkari Çukurca Karayolu'nu kazmışlar.
Tabii.
Elektrik direklerini devirmişler.
Tabii.
Peki şimdi bundan o Çukurca'daki zavallı insanın,
hiçbir
oradaki
faydası yok.
Büfe sahibinin ne yararı var hocam?
Hiçbir faydası yok. Adamlar çalışamaz hale geliyorlar.
Evet.
Yani siz iş makinalarını yakıyorsunuz. Maden çıkaran iş makinasını veya yol yapan veya
baraj yapan. Elektrik üretilecek.
Tabii hocam, sulama evet. Yapılacak vesaire. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi bu adamların bu faaliyetleri tamamıyla milleti korkutmak, kaçırmak ve onlara zarar vermek istikametinde. Artık bu sabrın bir ölçüsü vardı. Yani herkes şu soruyu soruyordu. Yani bu bölgede artık devlet yok mu? Türkiye'de devlet yok mu? Başka yerlerde de başladılar bu şekilde faaliyetlere. Batı'da da başladılar.
İstanbul'da
birçok yerde başladılar. Bunun üzerine devlet yok mu sorusu sorulmaya başlandı. Bunun üzerine başbakan ve hükümet dedi ki kamu düzenini bozanlara karşı çıkacağız. Buna isim vermemiz mümkün değildir. HDP'den de bu yönde açıklama istiyoruz dediler. Şimdi zaten Öcalan silah bırakılması yönünde onları telkinde bulunmuştu, tavsiyede bulunmuştu. Bu yerine getirilmedi. Dolayısıyla silah bırakmada olmadı. Yani terör devam ediyor bütün şiddetiyle. Yeniden alevlenmiş, güçlenmiş ve Türkiye'yi sarar bir şekilde Güneydoğu'dan başlayarak. Şimdi ayrıca bunu besleyen bir takım üsler Irak sınırında var. Lojistik merkezleri, o devşirdikleri çocukları alıp eğittikleri yerler, merkezler. Tam Türkiye sınırına yakın bir yerde. Bir sürü üs var burada biliyorsunuz. Şimdi bu kamplar ve bu üslerde faaliyetlerini artırmış vaziyetteler. İstihbarat bunları tabii aktarıyor. Öbür taraftan PKK IŞİD'le bir mücadele yürütüyor ya, Peşmerge ile beraber Irak'ta. Aynı şekilde onun Suriye kolu olan PYD'de, Suriye'de aynı şeyi IŞİD'le yapıyor. Kobani meselesinde hepimiz bunu gördük.
Evet, şahit olduk.
Hatta
hocam,
Türkiye o duruma geldi ki Kobani veya Aynul Arab denilen Suriye'deki şehrin işi tarafından ele geçirilmesine direnen PYD'lilere Türkiye'den destek gitmesi için insan desteği, yani bunlar Türk vatandaşı netice itibariyle. Türk vatandaşlarının dışarıya gitmesine Türkiye Cumhuriyeti savaşa katılmalarına izin vermez. Askerler orada bir etten duvar ördüler, önlemeye çalıştılar. Başta HDP milletvekilleri olmak üzere oradaki PKK'lılar bizim askerleri taş yağmuruna tuttular. Oraya ille geçeceğiz diye. Ve o kadar büyük bir baskı yaratıldı ki ve Batı da bunu destekledi. Evet. Ve bunun neticesinde Türkiye bunlara göz yumdu ve insanlar oraya gittiler. IŞİD'le çarpışmaya başladılar. Ama aynı şekilde IŞİD'e de katılanlar oldu. Çünkü Kürtlerin bir kısmı IŞİD'in cephesinde çarpışıyor. Bir kısmı da PKK cephesinde, PYD cephesinde çarpışıyor. Yani hiçbir şekilde bütün Kürtlerin hepsi PYD cephesinde diye bir şey yok.
Hocam evet. O kadar doğru söylüyorsunuz. Çünkü eğer rakamlar doğruysa yine bu Suriye'nin kuzeyindeki çatışmalardan 750 tane PYD kayıp. Evet. 350 tane de IŞİD'in kaybı. Yani söylediği rakamlar söylediğinizde.
Doğru. Evet. Doğru. Şimdi böyle baktığımız zaman da bu durum karşısında Türkiye bir karar vermek mecburiyetindeydi. Ve PKK'nın IŞİD'le olan mücadelesi dolayısıyla Batı da sanki Batı'nın müttefikiymiş, kara gücüymüş. Çünkü havadan bombardıman yapıyor Amerikalıların önderliğindeki koalisyon gücü. Ama aşağıda çarpışan bir kara gücü yok. Amerikan askerlerinin hayatı çok değerli. Alman askerlerinin hayatı çok değerli. İngilizlerinki çok değerli. Bunlar orada çarpışmıyorlar. O zaman diyorlar ki peşmerge çarpışsın. Irak ordusu çarpışsın. PKK çarpışsın. Dolayısıyla onları sanki orada bir kara gücü gibi görüyorlar. Onlar da buna dayanarak PKK'cılar Türkiye'deki yaptıkları eylemlere bir meşruiyet kazandırdıklarını düşünüyorlardı. Yani bu tabii onlara bir kuvvet veriyordu. Neticede Türkiye doğru olanı yaparak bir IŞİD'in bu artık bardağı taşıran son damlası olan Suruç katliamındaki parmağı artı sınırı aşan taarruzları sebebiyle hem IŞİD'e karşı hem de PKK'ya karşı bir hücum yaptı. Bunu Batılılar IŞİD'i kullanmak suretiyle PKK'ya hücum ediyor şeklinde yorumladılar başta. Hatta Alman Savunma Bakanı Van der Leyen aynen şöyle bir açıklama yaptı. Hayret verici bir şey tabii. Bir müttefikimizin savunma bakanı yapıyor böyle bir açıklamayı. Efendim dedi ki IŞİD'e karşı mücadele çok doğru, gayet makul. Bizim düşmanımız, hepimizin düşmanı. Ancak PKK bizim müttefikimiz. Siz nasıl onları bombalarsınız? Böyle bir hakkınız var mı? Şimdi ona ben şunu sormak isterim. Bir müttefikimiz olan ülkenin savunma bakanı.
Bir NATO üyesi.
NATO, böyle bir şeyi nasıl söyler? Çünkü Türkiye'nin içerisindeki olup bitenlerden haberdar olmaması bence mümkün değildir. Türkiye'de devlet otoritesi bu hale gelmiştir. Güneydoğu'da ve başka yerlerde. Türkiye buraya kadar göz yummuştur. Almanya'da bunun onda biri olsaydı. Acaba Almanya ne yapardı? Onu çok merak ediyorum.
Sormak lazım.
Bu soruyu sormak lazım. Evet hocam. Ve bu davranışın tamamen yanlış olduğunu düşünüyorum. Orada işte bazı siyasiler, bunların arasında Yeşillerin eş başkanı olan Cem Özdemir ki Türk asıllı bir Alman parlamenterdir. Onun da aynen Alman Savunma Bakanı Van der Leyen gibi konuşması büyük üzüntü yaratmıştır bende ve bütün herkeste, bütün Türkiye'de. Bunlar Türkiye'de demek ki devlet otoritesinin bir terör örgütüyle paylaşılmasından yana bir tavır içerisindeler.
Bu sonuç çıkar hocam.
Bu korkunç bir şey. Evet. Kabul edilebilir bir boyutu yoktur. Dolayısıyla bunu seçimlerle, işte efendim Türkiye'de koalisyon oluşumuyla vesaireyle ilişkilendirmeye kalkışmak yanlış bir yaklaşımdır. Bununla hiçbir alakası falan yoktur bunun. Hiçbir devlet bu dereceye kadar buna tahammül etmez ve etmemesi de gerekir. Şimdi ondan sonra Amerikalılarla olan görüşmede İncirlik Havaalanı'nın açılması ve buna paralel olarak işte Erhaç, Malatya, Diyarbakır ve Adıyaman havaalanlarının da müttefik kuvvetlere açılması bombardıman için Türk Hava Kuvvetleri'nin de bunlara iştirak etmesi gibi bir görüşmeler oldu. Şu anda Bakanlar Kurulu'nda imzaya açılmış durumda ve imzalanıp bitmiş de olabilir. Bu husus bir noktada IŞİD'e karşı olan mücadele de önemli. Fakat Amerikalılar şu açıklamayı da yaptılar. Türkiye PKK'ya bu bombardımanı yapmak, onunla mücadele etmek hakkına sahiptirler. Çünkü ülkelerinde terör faaliyeti estiren bir örgüttür. Buna cevap vermek zorundadırlar demişlerdir. Şimdi ama ona mukabil işte efendim bu havaalanlarının açılması PYD'ye de destek çıkmaktır gibi çelişkili bir açıklama. Bizim Dışişleri Bakanlığı da bunu reddetti. Biz hiçbir şekilde PYD'ye destek çıkacak bir şey yapmak istemiyoruz, destek vermek istemiyoruz. Bunun bu anlamı yoktur. Biz yalnız IŞİD'in imhası veya zayıflatılmasıyla ilgili bir mücadelenin içindeyiz. Türkiye aynı zamanda burada oluşturulmakta olan bir koridorun, bu koridora işte Kürt koridoru dedi birileri, yanlış bir tabir bence. Bu esasen bir PYD koridoru veya İsrail-Amerikan koridoru da denilebilir. Nedir mesele? Büyük Orta Doğu Projesi çerçevesinde yaratılan bir Hür Kürdistan Devleti'nin, ki bunun içerisinde Barzani olacak ama bunun Türkiye boyutu var. Türkiye boyutunda işte PKK'nın faaliyet gösterdiği Güneydoğu ve Doğu Anadolu'yu buna dahil etmek. Hatta haritalar var. Ağrı'yı, Kars'ı, Ardahan'ı alarak Karadeniz'e uzanmak. Yani Büyük Ermenistan projesi. Çünkü bir kara devleti olan bu tasarlanmış olan hayali devlet denizlere çıkmadan var olamaz.
Yaşayamaz
denizlere
hocam.
Çıkabilmesi için de Karadeniz'e çıkması lazım. Bir de Akdeniz'e çıkması lazım.
Lazki üzerinden. İşte,
evet hocam. Bu Akdeniz'e çıkma koridorunu da Türkiye kendi çıkarlarıyla bağdaşmadığını düşündüğü için bir takım kanton adı verilen birimleri yaratan PYD'nin iki kantonu arasında eğer öyle isterseniz bir 90 kilometrelik mesafeyi korumaya almak istedi. Çünkü buradaki yaşayan Türkler Tel Abyad'da olduğunda işgal edildiğinde PYD tarafından Araplar ve Türkler oradan çıkarılarak etnik bir temizlik yapıldı. Türkiye bunu kabul edemezdi. Çünkü orası bunların hayal ettikleri böyle bir devletin Akdeniz'e uzanması için bir koridor olamazdı. Türkiye bu koridora karşı çıktı. İşte şimdi o bölgede 90 kilometre belki uzunluğunda belki 60 kilometre derinliğinde bir güvenli bölge yaratılmak isteniyor. Göçmenler Suriye'den Türkiye'ye gelen mültecilerin orada tutulması çünkü yeni bir mülteci akınından da korkuluyor. Dolayısıyla buranın korumasını da Türkmen silahlandırılmış, eğitilmiş Türkmenlerin tabii Hür Suriye ordusuyla birlikte o bölgeyi koruma altına alması planlanıyor. Bizim uçaklarımız IŞİD mevzilerini bombalarlarken mümkün olduğu kadar oraya girmeden akıllı bombalarla Türkiye tarafında kalarak bu bombardımanı yapıyorlar ama Irak'ta gayet tabii geçerek karşı taraftaki
evet,
o üsleri yok bombaladılar. Yani diyeceğim şey şu, Türkiye bir anda karşısında iki tane terör örgütüyle hatta buna belki birkaç tanesi de DHKPC gibi ilave edilebilir. El-Nusra gibi örgütler de buna ilave edilebilir. Nitekim El-Nusra, El-Kaide'nin devamı olan El-Nusra biliyorsunuz 18 tane İHİT Donat programı çerçevesinde eğitilmiş olan savaşçıyı Suriye'de Halep civarında yakaladı ve nereye götürdüğü belli değil.
Evet, kaçırdı diye ifade ediliyor.
Şimdi dolayısıyla burada Suriye cephesinde cereyan eden mücadelelere bir de bu eklendi. Barzani bu konuda Türkiye'nin görüşlerini benimsedi. PKK'dan memnun olmadığı anlaşılıyor.
Aralarında bir çelişki var hocam.
Amerika burada Türkiye'nin yanında bu noktada yer alınca Avrupalı müttefikler de buna uymak zorunda kaldılar. Tabii Türkiye'nin yapması gereken işlerden bir tanesi şuydu. Eğer sizin müttefikiniz bir Almanya'nın savunma bakanı böyle açıklamalar yapabiliyorsa veya Cem Özdemir böyle açıklamalar yapabiliyorsa bu ya cehaletten ya da kasıttan kaynaklanır.
Art-niyetten kaynaklanır.
O zaman siz onların büyükelçilerini çağırıp bilgilendirip uyarmak mecburiyetindesiniz. Türk Dışişleri'nin artık cılız sesle konuşmaması lazım. Açık bir taarruzlara, aydınlatma politikasına gitmesi lazım. Aynı şeyi Türkiye'nin yayın organlarının da yapması lazım.
Yani tabii hocam güvenlik politikalarıyla koşut paralel olması gerekir.
TRT'nin mesela burada çok önemli bir görevi vardır. Bunu yapması lazım. Hem iç kamuoyuna karşı hem dış kamuoyuna karşı bu olan olayları aydınlatması, açıklaması ve buna çok yer vermesi lazım.
Türkiye'nin pozisyonu budur. Evet. Gereklilikleri budur.
Onun için biz bunu yapıyoruz tabii, demesi lazım. Evet. Hem Türk vatandaşları, Türkçe anlayanlar hem de başka dili konuşanlara bunu yapmak gerekiyor. Buna ek olarak yapılması gereken bir şey daha var. O da IŞİD dediğimiz bu örgüte insan devşirilmesini engellemek. Aynı şey PKK için de geçerli tabii. İnsan devşirilmesi İslam dinini kullanarak oluyor. Şimdi mesela Almanya'da Müslümanlar azınlık biliyorsunuz. Yani netice olarak işte 80 milyonluk Almanya'da belki 5 milyon. Yani %6-7 falan gibi bir oran.
Tabii en yüksek Fransa'da hocam. Evet.
O civarda.
Evet.
Şimdi böyle baktığınız zaman da Almanlar geri dönen IŞİD'çi savaşçıları ne yapıyorlar? Mahkemeye çıkarıyorlar. Mesela bir tanesini yakalamışlar, mahkemeye çıkarmışlar. 10 yıl hapis cezası vermişler. Niçin vermişler? Çünkü Halep'in özellikle bir karargahın bombalanmasında bu işitçi, Alman işitçi görev almış. Ondan dolayı tespit etmişler ve bundan dolayı mahkemede suçlayarak hapse mahkum ediyorlar. Bu 10 yılı 4 yıla indiriyorlar. Niye? Çünkü bazı itiraflarda bulunduğu, IŞİD'in organizasyonu hakkında bilgi verdiği, kendisinin neden IŞİD'çi olduğunu ortaya koyduğu ve bir daha dönmeyeceğini ifade etmesi sebebiyle, yani nadim olduğu için, bunu yaptığına pişman olduğu için, işbirliği içerdiği için böyle bir şey yapıyorlar. Ve bu bilimsel bir çalışma yöntemine doğru dönüşmüş vaziyette.
Evet,
bakın Almanya'da Müslümanlar azınlık olduğu halde Almanlar bunu yapıyor. İngilizler, Amerikalılar da yapıyor bunu. Fransızlar da yapıyor. Bizim de yapmamız lazım benzer mutlaka şeyleri. Ve şimdi bizde azınlık değil, çünkü Türkiye'nin nüfusunun %99'u Müslüman olduğuna göre yabancı istihbaratların ve araştırmacıların ve bizim kendi içimizdekilerin de verdiği bilgilere göre bizde %5 civarında IŞİD sempatizanı olduğu söyleniyor. Bu büyük bir sayıdır. Netice olarak sizin bu insanların beyinlerinin yıkanmasına, yanlış yönlendirilmesine engel olacak çalışmalar yürütmeniz lazım. Bu da bence Diyanet İşleri Başkanlığı'na düşüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bir seferberlik hareketi başlatması lazım.
Bu çocuklara evet
niçin
hocam.
Niçin bu böyle oluyor? Ne yapmak lazım? Camilerde nasıl hutbeler vermek lazım? Kur'an kurslarındaki hocaların genç çocuklara neler söylemeleri lazım? Kur'an'da bu konudaki görüşler nedir? Hadisler nedir? Yani İslamiyet'in bu tarafını aydınlatma ve bu insanların devşirilmesini engelleme görevi var. Nasıl Dışişleri Bakanlığı, TRT, Anadolu Ajansı algı yönetimi ve bilgilendirme açısından bir taarruz hareketi yapması gerekiyorsa aynı taarruz hareketini Diyanet'in de yapması gerekiyor.
Hocam zamanımız çok daralıyor ama son zamanlarda dikkatimi çekiyor. 4 yıldır Suriye'de bu savaş devam ediyor. Fakat Esad'dan bir açıklama dahi gelmiyor. Şam'da da herhangi bir sıkıntı yok. Onun esas merkezi Lask edildi, bir sıkıntı yok. Çekildi kenara, seyrediyor mu hocam şimdi?
Şimdi şöyle, bence Esad büyük sıkıntı içerisinde, asker temininde. Pek çok kişi askerden kaçıyor. Hatta bu askerden kaçmaya karşı hemen PYD Türkiye'nin taarruzuna da uğrayıp da sıkışınca biz Suriye ordusu olalım gibi bir takım ifadeler kullandı. Şimdi burada diyor ki ben kendi korumam gereken bölgelere geri çekiliyorum. Şam civarı, işte Laskiye civarı. Yukarılarla uğraşmıyorum. Orayı bırakıyor yani.
Boşaltıyor.
Dolayısıyla orası bu terör örgütlerinin yuvası haline geliyor. Hocam. Ve oralarda da Türkiye'nin haklı olarak böyle bir güvenli bölge yaratma ihtiyacı ortaya çıkmış oluyor. Şimdi tabii...
Ya sınırımızı korumak zorundayız hocam
tabii,
sonuçta.
Tabii evet. Tabii mecburuz. Birincisi bu. Artı bu esnada tabii bu IŞİD'in bir nevi hastalık ama tabii bir ihtiyaçtan da doğmuş. Yani Şiiler nasıl baskı altında kalmışsa bir süre şeyde Irak'ta, Suriye'de de belli ölçüde Sünniler kalmışsa şimdi ters istikamette bu defa Sünniler bu IŞİD'i kullanarak bir takım aşiretler falan kendilerine pozisyon elde etmeye çalışıyorlar. Yani Irak-Şam İslam Devleti denilmesinin sebebi bir noktada bu. Bir Sünni-Şii mücadelesine dönüşüyor iş. Bunu bir kere bu halden çıkarmak mecburiyetimiz var. Yani yalnız bombalayarak, yalnız silahla halledilebilecek bir şey değil. Aynı zamanda bilimsel yöntemler kullanmak, yayın organlarını kullanmak suretiyle de bu konuda ciddi çalışmalar yürütülmesi gerekir. Benim düşüncem bu doğrultuda.
Hocam süremizin sonundayız ama bir sorum daha olacak size. Türkiye'nin başlattığı operasyonların da göz önünde bulundurarak bir kararlılık tespit ediyor musunuz ve bundan sonra bu şekilde devam edeceğini düşünüyor musunuz?
Evet, yani şöyle, acaba ben de aynı soruyu kendi kendime sormuştum. Bu bir saman alevi gibi hemen işte
tam da bunu sormak istiyorum.
Suruç'ta evet. Olan olaydan sonra oldu, ondan sonra kalacak mı diye. Kanaatim odur ki gerek güvenlik güçlerimiz, silahlı kuvvetler ve polis, gerekse hükümet, gerekse muhalefet partilerinden de HDP'yi devre dışı bırakarak söylüyorum. Bir kararlılığın olduğunu görüyorum. Bu memnuniyet vericidir. Bu iş bitinceye kadar devam edeceğini başbakan da ifade etti zaten. Bunu seçimlerle ilişkilendirmek, yani bununla bağlı hale getirmeye çalışmak, eğer yeniden bir seçim yapılacaksa, tamamen yanlış bir değerlendirme olur. Bir ülkenin olması veya olmamasıyla ilgili bir husustur bu. Devlet otoritesinin teminiyle ilgili bir husustur. Bence açılım sürecinin de ne kadar yanlış bir neticeye götürdüğünü, adamlarımın nasıl suistimal ettiğini de görmüş oluyoruz. O bakımdan halkın da bu konuda duyarlı davranacağını düşünüyorum. Kayıplar artıyor gayet tabii. Şehitlerimiz, yaralılarımız artıyor. Ama bu bizim buradaki kararlılığımıza darbe vurmamalı. Çünkü aksi takdirde uğrayacağımız kayıplar çok daha büyük olacaktır. Topraklarımız da dahil olmak üzere. Çoktan yapmamız gereken birçok şeyi şimdi artık yapmak durumundayız benim gördüğüm kadarıyla.
Hocam son sorum. Bu terör örgütü PKK'daki 3 başlılık mı diyelim artık? Nasıl evet. adlandırmak gerekirse?
Evet, çok başlılık.
Çok başlılık diyelim. Buradan Türkiye'nin müdahalelerine karşı bir parçalanma, çözülme olabilir. Kısa vadede görebilir mi?
Olabilir. Olabilir. Çünkü Türkiye kararlılığını ortaya koyduğu andan itibaren terör örgütünün var olması mümkün değil. Bir de onun arkasındaki güçlerin, özellikle bakın bu Alman Savunma Bakanı, bizim müttefikimiz nasıl bombalarsınız gibi lafları.
Evet hocam, NATO üyesiyiz. Bunlar
bir NATO üyesi. Dolayısıyla şimdi bu NATO toplantısının yapılmış olması da bu bakımdan önemli. Türkiye'nin önemli bir bilgi atağıdır. Bunu yapmak gerekiyordu.
Ve çok doğru yapılmış.
Amerika'nın tavrı da budur. Tabii her devlet kendi çıkarlarını maksimize etmeye uğraşır. Amerika da burada İncirliği ve diğer havaalanlarını kullanırken buna karşılık da böyle bir yaklaşım içerisinde olmuştur. Bu devam etmek mecburiyetindedir. Türkiye'nin yani dış politik atağı devam etmelidir. Mesela Çin ziyareti de bu çerçeve içerisinde belki değerlendirilmeliydi. Çok önemlidir. Çinliler de buna endişe duyuyorlar. Çünkü IŞİD'in içerisinde yetiştirilecek mesela oradaki Uygur Türklerinin Çin'in içerisine gidip ortalığı karıştırması veya Çeçenlerin gidip Rusya'yı karıştırması
olası
gibi
hocam.
Böyle tehlikeler var.
Evet.
O bakımdan Rusya, Çin gibi ülkelerde bundan çok rahatsız. Ama İran söyleyiniz Genelkurmay Başkanı'nın açıklaması hayret verici.
O, hocam nasıl yorumluyorsunuz
başkanım? Yani bu çok yanlış bir açıklama. Yani tutup da şimdi efendim IŞİD'le mücadele, Alman Savunma Bakanı'nın yaptığı anlaşmanın paralelini yapmıştır. Bence çok talihsiz ve yanlış bir açıklamadır. İran Büyükelçisi'ne de bunu söylemek icap eder. İran devletinin içinde böyle bir şey olsaydı İran ne yapardı acaba? O soruyu sorarım ben.
Ki zaman zaman da İran'ın PKK ile nasıl mücadele ettiğini
biliyoruz.
Ya biliyoruz, anımsıyoruz
yani,
hocam.
Olmaz yani. Yani kendine başka türlü, başkasına başka türlü ölçerseniz inandırıcılığınızı kaybedersiniz. Özellikle Türkiye'nin dostu olan Müslüman bir ülkenin Genelkurmay Başkanı'nın bu şekilde bir açıklama yapması üzüntü verici. Yani yalnız bu boyuttan olayı göremezler.
Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sencer İmer hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Hocam ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. Önümüzdeki programlarda görüşmek üzere. Sağ olun.
Sağ olun. Ben teşekkür ederim.
Sevgili dinleyicilerimiz, Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndasınız. İz Düşün programında devam edeceğiz.
Görüşleriniz bizim için önemli. Bize ulaşmak, fikirlerinizi bizimle paylaşmak için yapmanız gereken tek şey telefonumuzu çevirmek. İşte bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız. 90 312 463 34 21 ve 90 312 463 34 19.
Devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz İz Düşme. TOBB Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Cahit Sönmez hocamız bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz, merhabalar.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Merkez Bankası 3. enflasyon raporunu açıkladı diye haberi başta vermiştik hocam dinleyicilerimize. Buradan sizin konuyu açmanızı rica edeceğim. Ne söylüyor rakamlar?
Tabii rakamlara bakalım. Ancak bu rapor şeffaflık adına ve Merkez Bankası'nın uyguladığı para politikası rejimi adına çok ayrı bir önemi de var.
Şimdi bu önemli evet hocam. Hemen rakamlara başlamayalım buyurun. Evet.
Çünkü bu rapor yılda 4 kez yani 3 ayda bir yayınlanıyor ve daha öncesinde takvimi de açıklanıyor. Yani ne zaman hangi tarihlerde bu rapor açıklanacak bunlar da belirleniyor. Çünkü bizim Merkez Bankası doğrudan enflasyon hedeflemesi rejimi uyguluyor. Bu çok ayrıcalıklı değişik bir rejimdir. Çünkü bu rejime göre merkez bankaları faiz kararı alırken realize olmuş enflasyona göre değil, enflasyonun gelecekte alacağı olası değer üzerinden bir senaryo yapıp ona göre önceden faizi belirlemek gibi. Yani böyle daha önden giden bir politikadır bu. Bu yüzden enflasyonun da yıl sonu hedefleri belirlenir ve bu bağlamda hedefe ne kadar uzaklıktayız, hedeften şaşacak mıyız, şaşacaksak neden şaşıyoruz, hangi faktörle etkiliyor gibi oldukça kapsamlı ve dediğim gibi politikanın şeffaflığını da ortaya koymak adına böyle güzel bir rapor hazırlıyor Merkez Bankası.
Hocam çok da şaşmıyor değil mi? 1.05, 1.2 yani hedeflemeler de tutuyor.
Yani şöyle belirsizlik bandı koyuyor Merkez evet. Bankası. O bandın arasında kalmaya çalışıyor. Tabii arada bir
oynamalar
olabiliyor ama burada biliyorsunuz örneğin arz yönlü gelişmeler var. Gıda işte tarımsal ürünler. Mesela bunu Merkez Bankası'nın çok tahmin etmesi önceden mümkün değil. Çünkü iklim koşulları yani seller oluyor.
Hocam meteorolojide çok kaos diye bir kavram var zaten. Evet.
Evet. Yani onun için bakıyorsunuz ne yazık ki o tür örneğin petrol fiyatlarında baştaki varsayımlar tutmayabiliyor. Onun için enflasyonda o bandın dışına taşabiliyor. Ancak tabii rejimin şöyle güzel bir yanı daha var. Eğer Merkez Bankası hedefi tutturamaz ise siyasi otoriteye mektupla hesap veriyor.
Şu nedenden ötürü.
Aynen tutturamama nedenimiz şudur gibi siyasi otoriteye de hesap veriyor. Neden böyle ilginç bir dual yapı diyebileceğimiz bir yapı var? Çünkü bir tarafta Merkez Bankası bir tarafta siyasi otorite var. Burada da bağımsızlık tanımından kaynaklanıyor. Merkez Bankası'nın bağımsızlık tabi bu iktisat yazında böyledir. Pratikte böyledir. Amerika Merkez Bankası'na da benzer bir şey vardır. Merkez Bankası, bağımsız Merkez Bankası siyasi otoriteyle beraber politikayı belirler. Ancak o belirlenmiş olan politikaya ulaşmada kullanılacak araçları siyasi otoriteden ayrı olarak bağımsız Merkez Bankası belirler.
Hocam yani
bağımsızın tanımı bu.
Siyasilerin beklentileri de zaman zaman Merkez Bankası'larıyla çelişmesi de doğal. Çünkü onlar da siyaset yapıyorlar. Seçime gidilecek, şu olacak, bu olacak.
Tabii
ama Merkez Bankası'nın da derdi başka. O da derli toplu tutmak zorunda.
Çok haklısınız.
Söylediğiniz gibi aynı.
Çok haklısınız. Yani kimlikler değişik. Evet. Bir tanesi siyasi kimlik var. Diğerinde teknokrat kimliği var. Dolayısıyla tabii ki bir uygulamayla siyasi tercihler ya da kaygılar diyelim örtüşmeyebiliyor. Onun için zaten iktisat da bir normatif bilim dalı. Yani pozitif değil ne yazık ki. Bu bağlamda ilginç bir olgu vardır. Trade-off diyoruz buna. Yani bir şey için diğer bir iktisadi verinin feda edilmesi. Sizin de işte vurguladığınız gibi seçim var. Seçim öncesi diyelim 7 Haziran öncesi ve yıl içinde biliyorsunuz Merkez Bankası'na biraz faizleri indir gibi bir telkin vardı.
Baskılar da tabii evet hocam o diyor.
Şimdi burada tabii niye siyasi otorite istiyor bunu? Çünkü faiz demek paranın maliyeti demektir. Paranın maliyetini düşürdüğünüz zaman insanlar daha kolay erişecek paraya. Paraya erişince daha rahat tüketim yapacak.
Ekonomi canlanacak hocam.
Ekonomi büyüme hızı. Dolayısıyla burada büyüme hızına karşın işte enflasyon ve cari açığı feda ediyorsunuz, trade-off. Şimdi
tabii Merkez Bankası da diyor ki daha sonra faturayı daha acı şekilde ödeyeceğiz. Ben bu kadar fazla buna giremem diyor.
Evet, kesinlikle. Yani onun için burada yani taraf olmak gibi bakmayalım da yani
biz değerlendiriyoruz. Daha
bilimsel, yani akademik bir bakış açısıyla Merkez Bankası'nın doğru bir duruşu oldu, temkinli bir duruşu oldu ve doğrusunu da yaptı. Şimdi bu son raporunda da özellikle buna vurgu da yapıyor ve
ne gibi hocam?
Fiyat istikrarı sağlanana kadar temkinli duruşumuz korunacaktır diyor. Yani burada şimdi fiyat istikrarı demek düşük enflasyon demektir. Düşük enflasyonun iki tanımını yapıyoruz. Birisi 1 ila 3 aralığında yani kuantitatif bir yaklaşım. Bir de kualitatif yaklaşımda, niceliksel yaklaşımda ise iktisadi aktörlerin rahat belirsizlik algısına kapılmadan rahat iktisadi aksiyon kararları verebildikleri enflasyon oranı demektir fiyat istikrarı. Şimdi bu sağlanana kadar Merkez Bankası temkinli duracağız diyor. Çünkü Merkez Bankası'nın kanununun 4. maddesinde ana amacı fiyat istikrarıdır diye yazıyor. Bu yüzden Merkez Bankası böyle bir
hukuk sorumluluğu tabiriyle hocam kanunla sabit bu yani.
Aynen öyle. Şimdi burada rapor, biz hep öğrencilerimize bu raporu, inan ben adıma konuşayım, ödev olarak veriyorum. Çıktı alacaksınız. Öyle monitörden okumak da yok diyorum. Çıktı alacaksınız. Altını çizerek böyle güzel notlar alarak hakikaten böyle bir ders kitabı gibi çok güzel bir rapor. Benim hoşuma gidiyor. Çünkü yurt dışı gelişmeler var içinde. Dışarıda neler oluyor? Büyük merkez bankalarının aksiyonları nasıl bize yansıyor? Bunlara bir bakıyor. Türkiye yansımalarını değerlendiriyor ve Türkiye'ye geliyor. Türkiye'de ekonomik durum nedir? Ve daha sonra da asıl başlığa geliyor, enflasyon raporu. Enflasyona fokus, bu büyük resimde enflasyonu bir zoomluyor ve enflasyonda Türkiye'de ne durumda, neden yüksek, artı talep ve arz koşulları neler? Şimdi böyle bir outline içinde bir rapor yayınlamış. Ben kısa notlar aldım. Değerli dinleyicilerimizin
paylaşalım hocam lütfen.
Çeker diye düşünüyorum. Şimdi burada bizim en çok dikkat ettiğimiz noktalardan birisi de öngörüsü Merkez Bankası'nın. Yani acaba yılı yüzde kaç enflasyonla kapatacağız? Tamam, yılın başına bir hedef belirlemiştik de değişiklikler
hocam,
var. Şöyle değerlendirmiş Merkez Bankası. Bu yılın sonunda %70 olasılıkla enflasyon 5.6 ile 8 aralığında kalacak. Orta noktamız da 6.8 diyordu bir önceki raporda. Şimdi bakınız, bunu şöyle revize etmiş. Alt noktayı 5.6'dan 6'ya çıkarmış. Orta noktayı 6.8'den 6.9'a yükseltmiş. Ve üst bandı da 8'den 7.8'e çekmiş. Bu şöyle okuyalım isterseniz. Çok büyük olasılıkla Merkez Bankası yılı 7'ler civarında kapatmayı bekliyor.
Evet,
yani 7, 7.1 falan gibi bu aralıklarda kapatmayı bekliyor. Ki şu anda da maalesef 7.9'larda, yani bandın dışında.
Onu soracaktım hocam, biraz iyimser bir yaklaşım olarak.
Yani bu revizyona göre Merkez Bankası'nın bakış açısı. Ama benim fikrimi soracak olursanız
hocam, evet.
7.5'lar... İyimser bakışta 7.5'lar diye düşünüyorum. Yani bu revizyonu okuduğumuzda böyle bir sonuç çıkarabiliriz. Ama daha farklı bir bakarsak, Merkez Bankası'ndan ayrı değerlendirirsek herhalde 7.5'lar iyimser olur isek. Burada tabii Merkez Bankası'nın neden böyle bir revizyon yaptı? İki temel varsayımı var. Bir tanesi petrol fiyatları. Petrol fiyatlarında daha önceki yılı kaçla kapatacağı varil fiyat, dolar cinsinden. Onu biraz aşağı çekti Merkez Bankası. 2 dolar gibi varil fiyatında, 60'da 58 dolara çekti. Birincisi o. İkincisi, gıda enflasyonunu aşağı doğru revize etti. Yani bundan sonra gıda enflasyonu, yani mesela 9 idi, 8'e çekti onu. Gıda enflasyonunu. Ki şu anda gıdanın enflasyon, yani 7.9 içindeki gıdanın payı 3.5. Yani puan olarak oldukça yüksek.
Yani hiç az değil hocam.
Az evet. Tabii. Üstelik bir de şöyle de varsayıyor. Herkes gelirinin %30'unu gıdaya ayırıyor olarak da düşünüyor Merkez Bankası. TÜİK de tabii ki enflasyon hesaplarken.
Burada da hocam hemen bir parantez açalım. Şu et tabii. fiyatlarındaki sıkıntı hala ülkemizde giderilemiyor. Evet. Nasıl oluyor da giderilemiyor? Yani bu bayağı da bir ciddi bir sorun. Evet.
Evet. Tabii burada ben de hemen parantezi siz kapatmadan birkaç cümlede ben sıkıştırıyor. Tabii zamanlama. Biliyorsunuz Kurban Bayramı öncesi ne yazık ki Türkiye'de tarımsal ve hayvansal ürünler, işte buna yağdır, sütü, peynir de ekleyelim. Üreticiden nihai tüketiciye kadar arada ne yazık ki yani hiçbir ekonomiye bir gram katkısı olmayan, beyinsel, fiziksel hiçbir emek harcamayan bir sürü adam devreye giriyor ve ne yazık ki hiçbir gram katma değer yaratmadan oradan payını alıyor. Yani böyle bir ilginç şey yıllardır ne yazık ki çözemiyoruz.
Buna asalaklık deniyor hocam yani. Biraz basit bir tabir olacak ama gerçekten de sinirlendirici bir durum.
Kesinlikle yani bir üreticileri lütfen düşününüz. Yani ciddi şekilde girdi maliyetleriyle boğuşuyorlar.
Emek
yani,
veriyorlar
emek
hocam.
Emek veriyorlar. Çok ciddi emek veriyorlar. Zor koşullarda üretim yapıyorlar. Sağ olsunlar. Ama nihai tüketici de öyle. Yani gayet mütevazı şekilde ben o bazen televizyonda denk geliyor görüyoruz. 300 gram alıyorum diyor mesela aylık. Mütevazı bir tüketici talebi de var. Yani böyle lüks içinde tüketen bir toplumda değiliz.
Kesinlikle
ki
hocam.
Arz ve talep dengesi ciddi bir arz talep dengesi var diyelim. Ama ne oluyor peki? Neden böyle şey oluyor? Hep böyle ne yazık ki uyanıkça ve denetimin eksikliği tabii böyle bir sonuç yaratıyor.
Hocam raporda turizm gelirleri başlığı var mı? Turizm gelirlerinde bir sıkıntı var mı? Oradaki konu nedir?
Ya turizmi ayrıca bugün TÜİK açıkladı ama tabii Merkez Bankası da sizin de şey yaptığınız gibi.
Diğerini de eklerseniz TÜİK'in açıkladığı.
Tabii
evet hocam.
Tabii. Yani burada tabii Merkez Bankası bu cari açığı değerlendirirken turizme atıfta bulunuyor. Çünkü bizim cari açığımız iki ana kalemden oluşuyor. Birincisi mal ticareti, emtia ticareti yani ihracat ve ithalat. İkincisi de hizmet alım ve satımları. Hizmetin içinde turizm var. Şimdi biz maalesef ithalat ağırlıklı bir ekonomiyiz. Onun için birinci kalemde açık veriyoruz. Buna dış ticaret açığı diyoruz. İkinci kalem hizmette ise artımız var ki bu turizmden geliyor. Dolayısıyla dış ticaretteki açığı hizmetteki gelirle ne kadar kompanse edersek cari açığı da o kadar baskılamış oluyoruz. Bu bağlamda tabii Merkez Bankası ikinci kalemde ana ağırlıkta olan turizmi önemsiyor. Şimdi bugün TÜİK'in açıkladığı veriler biraz ne yazık ki gelirde %13.8 Nisan-Haziran ayında bir önceki döneme göre yılın evet aynı eş dönemine göre bir azalma olduğunu gösteriyor.
%13.8. Hocam az bir rakam değil.
Ya maalesef ve 3 ayda Nisan-Mayıs-Haziran ayında toplam turizm gelirimizde 7.7 milyar dolar olmuş. Tabii ben şey olarak da baktım, yıl itibariyle de baktım. Geçen yılki turizm biliyorsunuz mevsimsel şeyler çok önemli. Şimdi asıl içinde bulunduğumuz çeyrekte turizm gelirlerimiz çok artıyor. Örneğin Ağustos ayı 12-13 milyar dolarları buluyor. Geçen sene toplam gelirimiz 34 milyar dolarmış turizmde. Ve şu anda işte şeyde Haziran ayı dahil 6 ayda 12 milyar dolara ulaşmışız henüz. Yani bu performansla gittiğimiz takdirde biraz 34 milyar geçen yılın performansını yakalayamayabiliriz gibi görünüyor. Allah'tan tabii dış ticaret açığı da bu arada yine ben de konudan konuya atlamıyorumdur umarım.
Hocam bağlantılı.
Evet. TÜİK, Türkiye İstatistik Kurumu aynı zamanda bugün hatta dış ticaret verilerinde açıkladı. Orada da dış ticaret açığımızda da %21.6 azalma olmuş.
Nasıl olmuş ve nereden kaynaklanmış hocam?
Şimdi şöyle.
İlginç, evet.
Evet, birincisi şu ki beklediğimiz bir sonuç. Avrupa Birliği'ne olan ihracatımız %6.6 azalmış. Maalesef biliyorsunuz yani mesela şu anda tamam Almanya çok iyi. Almanya birinci sırada, yani en fazla ihracat yaptığımız ülke sıralamasında Almanya birinci sırada. O hiç değişmiyor. Ancak tabii biliyorsunuz Euro bölgesi sorunlar fazla. Bizi şu anda dinleyen değerli dinleyicilerimiz de takdir ederler. Örneğin Fransa'da, İtalya'da,
İspanya'da,
İspanya,
hocam, evet.
Portekiz,
İrlanda'nın oldu en son bilmiyorum hocam. Evet.
İrlanda'da yine aynen öyle, evet. Yunanistan gibi solunum, yapay solunum cihazına bağlı değiller ama yine
yaklaşık
de,
durumu
onun için ne yazık ki şey AB'nin işler kötü gitmesi ihracatımızı olumsuz etkiliyor. İki, Rusya. Rusya çünkü işlenmiş ve işlenmemiş gıda ihracatı yapıyoruz. Rusya'daki ekonomik sorunlarda maalesef bizim büyük pazarlarımızdan biri olan Rusya'nın sorun yaşaması ihracatımızı olumsuz etkiliyor. Bu da bundan da kaynaklanıyor. Bir üçüncü faktör daha var. Rakamlara baktığımda dikkatimi çeken altın ve kıymetli maden ihracatı. Bu ay çok düşmüş. 300 milyon dolarlara gerilemiş ki geçen dış ticaret verisi açıklanan birinci sıradaydı. Yani 1 milyar öyleydi doların hocam, üzerindeydi. Evet. Şimdi biraz aşağı doğru gelmiş. Mevsimsel olabilir bu şey ihracat. Dolayısıyla bunları yan yana getirdiğimizde ihracatta böyle bir 6.9 gibi bir azalma var. İthalat da daha fazla düşmüş. 12.5 gibi, %12.5 gibi ithalatımız da azalmış. Tabii ithalattaki azalma fazla olunca dış ticaret açığı da düşmüş. Yani şu anda 6.2 milyar dolar Haziran ayı dış ticaret açığımız. Ama tabii bizim için ne güzel dış ticaret açığı düştü. İhracatın ithalatı karşılama oranı yükseldi gibi pozitif bakmamız çok doğru olmayacak.
Hemen ilk akla bu geliyor çünkü hocam.
Ama evet. Neden? Hemen onu da vurgulayayım. Çünkü ihracat, ithalat farkı, net ihracat diyoruz buna. Büyümenin bileşenlerinden önemli bir kalemdir. Şimdi bir, hane halkı tüketir. İki, devlet tüketir. Üç, firmalar yatırım sermaye harcaması ile tüketir ve net dış ticaret, net ihracat. Şimdi bu dört ana kalem sonrasında büyüme performansı çıkar. Şimdi iç talep, firmalar zaten sermaye harcaması yapmıyor. Kamuda bir harcama var. Bu yüzden net dış ihracattan da maalesef büyümeye katkı gelmeyecek demektir. Bunun sonucunda da maalesef bizim büyüme rakamımız yine eğer böyle giderse bu çeyrekte de %3'ün altında kalabilir ya da 3'ler sınırında kalabilir. Bu bağlamda biz dış ticaret açının düştüğüne sevinmek yerine net ihracat, yani şöyle olsaydı ah keşke ihracat artıp ithalat daha az artsaydı ya da ithalat düşüp biz öyle dış ticaret açığını azaltmış olsaydık sevinecektik. Ama böyle bir azalma olunca maalesef tabii büyümeye olumsuz yansımadan dolayı hevesimiz, sevincimiz biraz kursağımızda kalıyor diyebiliriz.
Hocam zamanımızı doldurduk ama iki konu çok karıştırılıyor birbirine. Kısaca açıklamanızı rica edeceğim. Dış ticaret açığı başka bir şeydir, cari açık başka bir şeydir. Neden?
Şöyle, şimdi cari açığı üç ana kalemden üretiyoruz. Birincisi dış ticaret, ihracat, ithal. İkincisi hizmet alım satımı. Bir de transfer dediğimiz tek taraflı para, döviz giriş ve döviz çıkıştır. Örneğin UNICEF ya da işte Avrupa Birliği bir tek taraflı bir para yollar, Türkiye'ye gelir. Ya da biz Somali'ye yardımda bulunuruz, döviz çıkışı olur. Ve bunların üç kalem alt alta toplanır, döviz gelirleri. Yine üç kalem toplanır, döviz giderleri. Aradaki farkı baktığımızda eğer negatifse buna cari açık diyoruz.
Evet hocam. Bunu sabitleyelim. Bunun adı cari açıktır.
Cari açık ve cari açık da ne yazık ki çok çok sade ifadeyle döviz açığı demektir. Evet. Yani ne kadar son cari açığımız hocam var, o kadar döviz ihtiyacı var demektir.
Doçent Doktor Cahit Sönmez hocamıza teşekkür ediyoruz. Merkez Bankası'nın enflasyon raporu temelli Türkiye ekonomisine genel bir bakış gerçekleştirdi hocamız. Hocam ayağınıza sağlık, ağzınıza sağlık.
Rica ederim.
Ve sevgili dinleyicilerimiz, iz düşümü bu haftada bitiriyoruz. Önümüzdeki hafta birlikte olmayı umuyoruz. Şimdilik hoşçakalınız.
İz Düşüm.